Ayrım 3.
Bu makalede Avrupa halkının siyasi makaleler okumak ihtiyatlarından bahis de günün siyasi iki hadisesinin tahliline geçilmektedir. Bu hadiselerden biri İtalya ile papalık arasındaki hadise, diğeri ise Suriye meselesidir. Dürziler ile Maroniler arasındaki vakadan tahaddüs eden Suriye hadisesinin siyasi neticeleri ve Fransa'nın hadisedeki rolü bu makalede etraflıca teşrih edilmekte ve Avrupa gazetelerinde kasten yapılan garazkârane neşriyatta fikirlerini bulandırmamaları karilere tavsiye olunmaktadır. Bunu kısa bir fasıla ile takip eden ikinci başmakale marife dairdir. Bu makale matbuat tarihimizde ilk polemiğin mihveri olmuş ve rivayete nazaran Ziya Paşa tarafından yazılmıştır. Gazetenin iki hafta kadar tatiline de sebep olan bu polemik hakkında aşağıda malumat vereceğiz. Gazetede yegane imza olarak görünen tercüme kalemim hülafasından Mehmet Şerif'in tercümeleri de o zamana göre mühim yazılardır. Bunlar sanayi ve ziraatten hangisinin hakkımızda hayırlı olduğunu mütalaa ve tetkik etmekte, ekonomi politik ilmini tarifle bu ilmin hududu tabiyesini tahdid eylemektedir. Hele 119. numaradan başlayıp mütakip nüshalarda uzayıp giden Mehmet Şerif'in İlmi Envali Milliye Ekonomi Politik başlıklı ve Şakir'le Hoca arasındaki sualli cevaplı tercümesi epeyce kıymetlidir. Şinasi Efendi bu gazeteye siyasi makaleler yazmamış, esasen 24 nüsha süren iştiraki zamanında da yalnız edebi kalem yardımlarında bulunmuştur. Şinasi'nin bilahare tasviri efkardaki mesaisiyle beraber topu topu 3 seneyi bile bulmayan ve fakat matbuat tarihimizin ilk devirlerindeki yazıların en kıymetlisi olan makaleleriyle, yarattığı edebi devirle, lisan inkılabiyle, Namık Kemal gibi şakirtleriyle pek meşhur olan gazeteciliği, işte bu tercüman-ı ahvalin intişarıyla başlar ki, kendisinin bundan evvelki neşriyatı 1859 senesinde basılan Tercüme-i Manzume adlı kitaba inhisar etmekteydi. Şinasi'nin tercüman-ı ahvali ilk nüshalarında yaptığı edebi yardımlar arasında gazetenin intişarı münasebetiyle gelen tebriklere yine şiirlerle cevap vermesi, şiirler yazarak nazireler toplaması ve hatta bazı şiirli bulmacalar tertibi gibi şeyler de vardır. Şinasi'nin bu kabil yardımlarından daha üstünleri ilk nüshanın mukaddimesini yazmak, ikinci nüshada başlayıp beşinci nüshada biten şair evlenmesi komedisini burada neşretmek olmuştur. Tercüman ahvalin diliyle Şinasi Efendi'nin icadı tabu olan bu komedi, Türkçe'de ilk dramatik eserdir ve bir tezi vardır. Yazıda fikrin lüzumunu da ilk defa olarak eserleriyle bize anlatan Şinasi, böylece bu gazeteye koyduğu kıtalarında bir taraftan eski edebiyat sanatı üzerinde yürürken ve bu sanatı adeta teşvike yeltenerek kıtalarına nazireler ister ve alırken, bir taraftan da böylece yenilikler ve inkılaplar yapıyordu. Şair evlenmesi komedisinin kahramanı olan şair Müştak Bey'e söyletilen şarkının notası, klişesi hak ettirilerek gazetenin 3. numarasına basılmıştır. Şinasi'nin gazeteden neden ayrıldığı meçhuldür. Bu halde tabiatının titizliğine atfedilmektedir. Tercüman ahval, geçinmesi münhasıran kaleminden olan muharirlere ilk mektep olmuştur. Gazetecilere bu itminanı veren tercüman, bu surette Türk gazeteciliğinin müstekar bir meslek haline geçmesine ilk tavassut şerefini de kazanmıştır. Ahmet Rasim, Matbuat Tarihine Metal, İlk Büyük Muharirler adlı ve Şinasi'den bahseden kitabının mukaddimesinde yaptığı bir hülasacıkta, tercüman-ı ahvalden Şinasi ayrıldıktan sonra tahrir işleğiyle Mirat sahibi denmekle maruf, Refik ile Hasan Supi adlarında iki gencin de uğraştığını, sonraları Namık Kemal'in de ara sıra makale yazmak suretiyle muaveneti kalemiyede bulunduğunu bildirmektedir. Gazetede Mehmet Şerif imzasına da sık sık tesadüf olunmaktadır. Gazetesi tatil edildikten epeyce sonra Ali ve Fuat Paşaların gazabına uğrayarak divandan ihraç edildiğine dair Babali'den maliyeye tezkere yazıldığı, 17 Mayıs 1867 günü Filhakika Namık Kemaller ve Ziya Beylerle ideal yoldaşlığı yaparak hürriyet mücadelesi için Avrupa'ya kaçan Agah Efendi'nin hayatını merak edenler, ancak bir çeşni tattırmak için bazı parçalarını alabildiğimiz bu eseri okumalıdırlar. Gazetecilik, fikir ve politika tarihimizin en değerli ve en güzide portrelerinden biri üstünden, ihmalin ve unutkanlığın karanlıklarını sıyıran bu çok değerli monografinin muharririni tebrik etmekten hususi bir haz duyuyorum. Cumhuriyet 1938. Musiki eserlerinin muhafazası. Meşhur Mısırlı muganniye Ümmü Gülsüm 1975'te vefat etmiştir. Şahsını tanıdığı büyük bir avukatımıza bir mektup göndermiş ve Tamburi Cemil'in plaklarından mürekkep tam bir koleksiyon istemiş. Tamburi Cemil'in Mısır'daki, belki bütün şarktaki şöhretinin bizdekinden aşağı kalmadığını bilenler için bu müracaatın fevkalade bir tarafı yoktur. İşin şaşılacak noktası bundan sonra başlıyor. Mektubu alan dostumuz İstanbul'da ve Tamburi Cemil'in plaklarını neşreden müessesede bu koleksiyonu tamamlamak için yaptığı teşebbüsün boşa çıktığını görmüş. Çünkü piyasada en büyük bestekar sanatkarımızın bütün plaklarını bulmak imkanı kalmamış. Amerikalı bir doktorun gene İstanbul'daki dostlarımızdan birine yaptığı ikinci ve ayrı bir müracaatında aynı sebeple neticesiz kaldığını öğrendik. Yalnız Tamburi Cemil'in Türk ufuklarından çok ötelere atlayan büyük cazibesine yakalanmış ecnebilerin değil, birçok Türklerin de plak mağazalarında Cemil'in bir eserini ararken ümitlerini kesen kalmadı, artık çıkarmıyorlar haberleri karşısında duyabilecekleri tesiri tahmin etmek zor değildir. Bu umumi istek ve tesir karşısında Tamburi Cemil'in kendi eliyle çaldığı eserleri plaklarının esas kalıplarında hapseden müessesenin ne düşündüğünü bilmiyor, ne düşünebileceğini anlamıyoruz. Fakat bu gibi hallerde tarihe intikal eden musiki eserlerin muhafazasına memur makamlara ait bir vazifeyi hatırlatmadan da geçemiyoruz. Tamburi Cemil'e, Nevres'e ve diğer sanatkarlarımıza ait plakların bütün kopyaları acaba konservatuvarın, musiki muallim mekteplerinin ve alakadar enstitülerin arşivlerinde var mıdır? Bunların arasında mesela Nevres'in plaklarına ait kalıplardan bir kısmının imha edilmiş olduğunu da büyük bir teessürle öğreniyoruz. Türk musikisinin modern kıymeti münakaşa edilse bile tarihi kıymetinde hiç kimsenin şüphesi olmadığına göre zamanımızda yaşamış, çoğumuzun şahıslarını yakından tanıdığımız sanatkarların eserlerini muhafaza etmek lüzumunu bile anlamazsak daha geri devirlerin musiki mahsullerini nasıl saklayacağız? Hele mevzu Tamburi Cemil'e intikal edince bu endişemiz büyük bestekarına hayranlığımız nispetinde büyüyor. Cumhuriyet 1938. Gabriel D'Annunzio. Ölümünden sonra daima hatırlanma namzet olduğu halde ölümünden evvel unutulan isimlerden biri de Gabriel D'Annunzio'dur. Son yıllar içinde o bütün İtalya'da emperyalist şiirin peygamberi sıfatı ile faşist hassasiyeti en çok temsil eden şair olduğu halde ismi hiçbir canlı kıymet ifade etmeyen müze şöhretleri arasında çoktan karışmıştı. Siyasi aktüelitesini muhafaza eder görünmesine rağmen edebiyatta nöbetini savmış ve maziye karışmış imzalardan biri sayılan D'Annunzio, sağlığında kaybetmeye başladığı şöhretini ölümün her eski şerefe verdiği tazelikte belki yeniden kazanacak, belki uzviyetinin ölmesiyle eski itibarının doğması bir olacaktır. Onun ismi geçtiği zaman fena yahut eksik tercüme edilmiş karanlık bir iki romanın muharriciyle bir nasyonalizm serserisi gözlerimizin önüne gelir. Serseri kelimesini burada macera arayan adam manasında kullanıyorum. D'Annunzio'yu anlamak için ne onun romancı ne de Fiume'yi zapt eden cüretkar tayyareci sıfatı çok şey ifade etmez. Romanları gibi siyasi faaliyetleri de bize asıl D'Annunzio'yu, şair D'Annunzio'yu şiirine yabancı sahalarda tanıtmış. Halbuki şair tarafını anlamadan onun ne romancı ne de emperyalist ve faşist politika cüviyetini doğru tanımak mümkün olur. Çünkü onun romanlarındaki muhayyel vakalar gibi siyasi hayatının hakiki hamleleri de bütün şiirlerini doldurup taşıran, birbirine karışmış derin bir et ve ruh azgınlığının ifadelerini başka nevilerde ve sahalarda aramış tezahürleridir. D'Annunzio bir azgındır. Şimdi önümde onun 1878 ve 1893 arasında yazılmış ve Erelle tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiş şiirleri var. Çevirdiğim sayfede gençliğinin şimşeklerini rüzgarlara fırlatan, bütün korkuların üstüne çullanan ve bütün lezzetlere saldıran, azı dişlerinin bembeyaz gençliğini en olgun yemişlerin usarelerine daldıran, kabarmış bazılarının bütün iştahıyla varlığı kucaklayan, gürbüz, çevik, obur, sarhoş, çılgın bir ruh, kıyılarında yaşadığı Adriyatik gibi coşuyor, taşıyor, haykırıyor, süzülüyor, kıvranıyor ve canavar iştahların içinde yol arayarak Allah'a yükselmeye çalışıyor. Bu azgınlığın şarkılarını aramadan bulacağımı emin olarak 450 sayfalık kitaptan rastgele parçalar alıyorum. İşte nihayet sıcak Allah'ım, ruhum sana açılıyor. Alnımı ışıklarının şerefine uzatmış gülümsüyorum. Ey güzel Allah'ım, zira gürbüzlüğümün olgunlaştığını duyuyorum. Ey güneş, bak bana, bütün varlığımda yeni bir dinçlik çalkalanıyor. Kendimde hayat kaynaklarının kıpkırmızı kesilerek hızla kaynaştığını duyuyorum. Ey harikulade lezzet, buselerimle denizi, güneşi, ağaçları, yemişleri, saçları, aşkı, gençliği, dünyanın alevini emiyorum. Ey yerde sürünen, kıvrak ve beyaz hayvanlar gibi beni saran güzel kadın vücutları, doymuş gövdemi sizin düğümlerinizden nasıl kurtaracağımı hala bilmiyorum. Isırıklarına kendimi bıraktığım dişler, bir yaradan daha kanlı ağızlar, sizler için solmak benim için ne tatlı. Neye yarar ey dost, ruhun derinliklerinde insanın kararsız talihini düşünmek ve geçen zamanı ağlamak ve nafile hüzünlerle kararmak neye yarar? Şarkılı sulardan kana kana içmek, güller toplamak ve bütün lezzetli yemişleri ısırmak gerektir. Etrafımda hep miskin şeyler görüyorum. Ah, hiç olmazsa alevler içinde kalmış bir romanın hayalinden tad almak. Neden güzel hayatını altından ve kandan yaratmadı mı? Oh, yeter. Musiki beni yoruyor. Kolay bir içki gibi hülyadan tiksiniyorum. Kaybettiğim şeyleri hiçbir büyük bana iade edemez. Yazlar, sonbaharlar, kışlar, ilkbaharlar, ey bitmez tükenmez fenalık, bitmez tükenmez saatler. Sizleri düşününce ne kadar yoruluyorum. Başımın üstünde hep o merhametli ve zalim gökyüzünü görmekten gelen, ey tarif edilmez yorgunluk, bana kim yeni bir şehvet ve yeni bir ürperiş verecek? Birkaç damlasını aldığım bu denizin her parçası üstünde ve her mevsiminde çalkantılar görünüyor. Şairin taşmadığı ve bir saje, bir tevekkül serinliği içinde hafif bir dinlenme soluğu aldığı anlar pek nadirdir. Susuşlarının bile haykırışlarla dolu olduğu ve sesini ancak biriktirmek için çıkarmadığı hissedilir. Bu taşkın ruhun edebi ve siyasi bütün faaliyetleri kendini boşaltmak için birer bahaneden başka bir şey değildir. Münekkitler onun ferdi bir şiirden milli bir şiire istihale ettiğini söylüyorlar. Bu müşahede şekil olarak doğrudur. Onun individualist, ferdiyetçi eserlerinde coşan ve taşan, nasıl kızgın bir güneşte deniz arasında kaynayan İtalyan ruhu ise, milli eserlerinden fışkıran azgın dev heyecanı da ferdi ihtiraslarının daha geniş bir sahada parlayabilmek için aradığı sosyal şekilden başka bir şey değildir. Her ikisinde de kabına sığamayan, taşkın, cırlak ve teatral İtalyan ruhiyle D'Annunzio'nun kendisi bir arada görünür. Onun su gibi serkeş ve uysal şiiri, çarptığı kayalıkların üstünde sıçramakla beraber önünden geçtiği bütün kıyıların şeklini de almıştır. Bu şiirde İtalyan ve Fransız edebiyatından gelme birçok aşikar tesirlere tesadüf ediliyor. Şaire intihal töhmeti altında bırakan bu tesirler, taşkın ve aceleci, süratli intibaklara muhtaç olmasındandır. 15 yaşındayken meşhur İtalyan şairi Carducci'nin tesiri altında Primo Verre'yi ve Conto Novo'yu yazmıştır. Sonra Hugo'nun, Baudelaire'in, Parnasyenlerin tesiri altında Intermezzo'yu vücuda getiriyor. 15. asrın Floransalı şairlerine bakarak Izotte'yi, Whiteman'ı örnek alarak da Yeni Odları yazmıştır. Romanlarında Bourget'in, Huysman'ın, Dostoyevski'nin, Nietzsche'nin ve Tolstoy'un tesirleri kaydediliyor. Onun bütün maceraları şiir ve bütün şiirle bir macera ihtiyacıyla karışıktır. Değişmekten başka bir şey aramayan bu serkeş ve avare ruh, aktığı yerlerde kendi hacmini ve boylarının çeşidini artıracak ne bulursa kapıp götürerek beraberinde sürüklemiştir. Onun şiirini edebiyatta herhangi bir devre ve siyasi düşüncesini faşist ideolojisine mal etmek mümkündür. Fakat bütün bu tasnifler bize her an başka bir bayram ve başka bir dram içinde çarpan büyük bir şair kalbinin en iç maceralarını anlatmayacak kadar sathi ve kolay şeylerdir. İtalyan D'Annunzio'yu karanlıkta bırakır. Onu ancak aramak, doğru ve bulmak mümkün olacaktır. Cumhuriyet 1938. Said Faik'in hikayeleri. Bizden sonraki edebiyat gençliği Sabahattin Ali ve Said Faik adlı iki Yaman hikayeci peydahladı. Hiç şüphe yok ki bu iki isim yeni Türk hikayeciliğinin baş sedirinde oturuyor. Sabahattin Ali için düşündüklerimi tas tamam yazmak fırsatını henüz bulamadım. Bu makalemde Said Faik'in yeni çıkan Sarnıç adlı kitabındaki hikayeleri sevgiyle kucaklamak istiyorum. Kitabın başındaki Sarnıç hikayesi eğer benim anladığım manada seçilerek başak olmuşsa, muharririn tercihiyle bizim kendisi üstündeki hükmümüz arasında ahenk tesisine yarayan en tipik eserlerinden biri olarak yoklanmaya değer. Nedir bu hikaye? Sonundaki 5-10 satırın anlattığı gibi karısından ayrılan bir avarenin boşa çıkmış alelade bir evlenme sergüzeşti mi? Ne münasebet! Bütün hikayede bu vakayı bir mesele haline sokan cümleler birkaç taneden ibaret. Bunları çıkarınız hiçbir şey eksilmez. Hikayenin vakası olmasa da olur. Zaten Said Faik'in dünyaya bakışını benimsediğimiz anda herhangi bir vakanın olması ile olmaması arasındaki fark omuz silkmek itiyadı şahsiyetinizin köküne bağlı bir tik olmaya başlar ve hayatın her anı karşısında içiniz bitmez tükenmez adam sendelerle dolar. Öyleyse nedir bu hikaye? Bir dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış bir şehrin listesinde herhangi bir sınıftan herhangi bir son sınıfa oradan da hayata çıkmış dört gencin yalnız biri tarafından anlatılan karma karışık intibaları ve hatıraları mı? Bu gençlerin dördü de aynı mahallede oturur. Birer kız almışlardır. Dördü de her akşam aynı kadını biraz daha fazla sevmeye çalışırlar. Sonra hatıralar, iptidai mektebindeki kirazlı mescit, şeker hoca, evimizin arkasındaki türbe, kocaman kavuklu minare boylu ölüler, kış geceleri dar sokaklar, Davut isminde eski bir mektep arkadaşının hayali. Acaba onun söylediği gibi üzerine iki karış kar yağan delikanlı o zaman ablamı öptü mü? Tarzında bir mesele. Sonra hikayeyi anlatanın kendi muammasına tasasız bir hayretle bakışı. En iyi lokantalarda yemek yemiştir, en iyi tiyatro koltuklarında oturmuştur ve her şeyi pırıl pırıl bir dünyada yaşamıştır da neden her zaman küçük, mütevazi köşeler aramıştır? Neden arkadaşını ve sevgilisini hep o alçak gönüller arasında bulmuştur? En çok zevki kasabanın bayram yerlerinden, halkın tatil günleri serpildikleri çayırlıklardan aldım. Kayalara, dağlara, baharın ve yabani kokuların rüzgarla beraber dolaştığı tepelere tırmanıp küçük çoban çocuklarıyla konuştum. Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum. Dert dinledim. Onların sefaletiyle kederlendim. Saadetleriyle coştum. Her umumi ve herkese açık yol, ahçı dükkanı, bahçe, kır benim oldu. İnkaya yollarının rengini ezberledim. Gölge görmeyen yollar benim gölgemle doldu. Ve biraz daha süren bu hayat bilançosunun peşinde şu kadarcık bir hayret. Kimdim, neydim, kimi seviyordum. Bütün bunlardan sonra birkaç satırlık şu vaka. Karısı babasının yanına gider ve bir daha dönmez. O da artık bir hatıradır. Şimdi uzun boylu, ipince bir İstanbul kızını boş bir odadan yağan kara bakarak hatırlıyor. Kimseye anlatmayacağım gizli, egoist bir hayatı yeniden yaşayarak saç sobaya bir iki odun daha atıyor, kurumuş hatıralar sarnıcına gizli, bilinmez bir menbaadan akan şarıl şarıl su sesleri duyuyorum. Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum. İnsan ve sanatkar bütün Sait Faik bu hikayenin içindedir. Bir zamanlar içine dalıp çıktığı burjuva kalıplarıyla bağdaşmayan ve onlardan bucak bucak kaçan, tatlı iştahları ve küçük emelleriyle baş başa kalmışların, alçak gönüllülerin dünyasında hüznünü ve aşkını dolaştıran, ancak bütün hürriyetin iddiasızlığında bulunanlarla haşır neşir olan, adımları gevşek, düğmeleri çözük, iradesi pelteleşmiş, başıboş ve içi dolu, serkeş, hülyalı ve avare insan. Bu alçak gönüllüler dünyasının belli belirsiz intibalarını ve hatıralarını sayıklar gibi insicamsız fakat sayıklar gibi serbest bir rüya şiirinin olanca güzelliğiyle doldurarak hikaye eden savruk, düğmeleri çözük, pelteleşmiş ve başıbozuk bir üslup sahibi. Yazıda da bütün burjuva kalıplarından nefretini belli eden serden geçti, meczup ve dalgın sanatkar. Onun hiçbir hikayesinde muayyen vaka, tahlil, tip, karakter aramayınız. Onun her hikayesi bir hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar birer hikaye unsuru değil şiirdir. Avlusunun otları taze kesilmiş, minareleri çimenlerin üzerine akmış, kubbeleri yakın çarşılara dökülmüş, sessizlik ve esrar dolu İstanbul camilerinden bir tanesinin avlusundaydık. Bir öğle üstüydü. Fırsat buldukça, canım sıkıldıkça, kafamın içine bir başka benlik sokuldukça, insanları sevmek için, bir uzlet içinden, bir yoksuzluk ve kimsesizlik içinden, bir varlığın ve bir kimsenin karışıklığını daha iyi duyabilmek için daima melankolik köşeler arardım. O zaman küçük kumruların gezindiği cami sundurmalarında düşünür, İstanbul'a bu köprülerin ve sefillerin ve vapurların birbirini düşündüğü, birbirini çağırdığı İstanbul'a bakardı. Kimdir bir karpuz sergisi hikayesindeki çocuklar? Onları hiç tanımıyor ve pek iyi tanıyoruz. Muharrer içimizdeki meçhulden hiçbir şey almamış ve içimizdeki maluma hiçbir şey katmamıştır. Davası anlatmak ve tanıtmak değil, bizi de kendisinin bir rüya anı içinde yaşatmaktır. Bu hikayenin içinde bütün mesele, belki de bir mumun, kara ve kocaman karpuzun üstünde, Ağustos gecelerinin sallayıp durmasıdır. Yahut bunun gibi birkaç şiir unsurunun içimize doldurduğu teselli ve tevekkül serinliği.